Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Geçtiğimiz günlerde Erdi ile beraber Nurol Makina'nın özel daveti üzerine Ankara'ya gittik ve Nurol Makina'nın üretim tesislerini gezme fırsatı bulduk. Bu videomuzda da hem Nurol Makina hakkında konuşacağız, savunma endüstrimizde nasıl katkılar sağlıyor bunları anlatacağız. Hem de üretim süreçlerini görme fırsatı bulduğumuz Ejder Yalçın hakkında konuşacağız ki Ejder Yalçın son dönemde savunma sanayimizin ürettiği en popüler cihazlardan bir tanesi, araçlardan bir tanesi. Görünüşü, cüssesi ve işe yarar bir alet olmasıyla gerçekten çok önemli.
Evet, Ejder Yalçın özellikle benim de tasarım olarak çok beğendiğim, ülke savunmasına hizmet eden en kaslı taktik personel taşıyıcı araçlardan bir tanesi. Tüm üretim sürecini gördük, bunları anlatacağız ama öncesinde bence kısaca Nurol Makina'dan biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü ülke savunmasına hizmet eden şirketlerden bir tanesi. Aslına bakılırsa Nurol Holding, Nurol grubunun şirketlerinden bir tanesi ve yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip. Bu kulvardaki pek çok firma gibi aslında makine imalatı ve endüstriyel üretimler ve endüstriyel bitmiş ürünleri ortaya koymak için oluşturulmuş bir şirket olmakla birlikte özellikle ülkemizde işte 1985'li yıllarda SSM yani Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kurulması ve ortaya konulan yol haritasında orta uzun vadede ülke savunmasına hizmet edecek araçların Türkiye'de geliştirilme vizyonuyla beraber bu şirketlerin özellikle makinaya, imalata ağırlık veren şirketlerin bir kısmı savunma sanayinde de faaliyet göstermeye başladı. İşte onlardan bir tanesi Nurol Makina ve açıkçası Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nin tesislerine gidildiği zaman pek çok konuda uzmanlaşmış bir ekibe ve altyapıya sahip olduklarını görüyoruz. Çünkü bugün işte gelişmiş test, ölçüm ve ekipmanlardan CNC tezgahlarına kadar büyük boy lazer kesim cihazlarından çok büyük ölçekte üretim yapabilecek insan gücüne kadar pek çok şeye sahip olduklarını görmekteyiz. Bu açıdan hem gurur verici bir unsur hem de zaten ortaya koydukları araçlar da Ejder Yalçın bugün başarısının sebeplerinden birisi de bu arka plandaki geçmiş ve hem insan gücü olarak hem de altyapı olarak uygun ekipmanlara sahip olmaları.
Şimdi tabii ki endüstriyel birikim gereği bir sürü alete sahip oluyorsunuz. Pres makineniz oluyor, lazer kesim makineniz oluyor, kaynak yapacak iş gücünü buluyorsunuz. İşte iş gücünüz bir şekilde üretim yapabilecek hale geliyor ama eğer savunma sanayine veya herhangi bir şekilde teknolojik birikim gereken bir işe adım atacaksanız Ar-Ge'nizin de çok iyi bir şekilde çalışması lazım. Araştırma geliştirme yapıyor olmanız lazım. Nurol Makina'nın üretim tesislerini gezerken biz ilk olarak Ar-Ge merkezine gittik ve oldukça kalabalık bir ekip. Hem şu anki cihazların geliştirilmesi hem de yeni cihazların üretilmesi konusunda oldukça fazla mesai harcıyor.
Evet, tabii ki burada şimdi makineyi üretebilirsiniz. Eğer uygun bir finansal güce ve ekipmana sahipsiniz, makine üretiminde herhangi bir sıkıntı yok. Ama şimdi savunma sanayine hizmet eden aslına bakılırsa büyük ölçekli araçlardan bahsediyoruz. Ve bunlar için savunma sanayi müsteşarlığının ortaya koyduğu tüm o isterlere cevap verebilen ve aynı zamanda pek çok noktada kusursuza yakın araçlar yapmak gerekiyor. Burada da işte Ar-Ge ekibinin etkin rolü çok büyük önem arz ediyor. Bizim de üretim tesislerini ilk ziyaret ettiğimizde Ar-Ge ekibinin bulunduğu bölümde gerçekten genç ve dinamik bir ekibe sahip olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu ziyareti gerçekleştirmemize vesile olan mühendislerden birisi de genç bir arkadaştı, Nurol Makina altında çalışan. Ar-Ge tarafında tabii ki biz bazı şeyleri gördük, bazı şeyleri göstermediler. Endüstriyel tasarım ve bilginin güvenliği açısından bir de savunma sanayi olduğu için bilgi orada daha kritik öneme sahip. Ama gözlemlerimiz esasında şunu söyleyebilirim ki yine bizim çekemediğimiz ama gördüğümüz bazı yeni araçların tasarımı devam ediyordu ve bu tasarım sürecinde tanıştığımız bir çalışan benim için hakikaten büyük öneme sahip ve heyecan duymamı sağlayan unsurlardan bir tanesi. Çünkü kendisi daha önce güvenlik tarafında çalışmış, ülke güvenliği hizmet etmiş. Hem iç güvenlik tarafında hem de sınır ötesi operasyonlarda o bölge coğrafyasının koşullarını bilen, olası bir yeni araç tasarımında o bölgede hangi araç daha uygun olur, hangi aracı mesela süspansiyon sistemi ya da içerideki personelin daha rahat hareket etmesini sağlayabilen altyapılar uygun olur. Bunlar konusunda şirketin tasarım ve üretim mühendisiyle dirsek dirseğe çalışan bir kişiydi. Açıkçası Ar-Ge tarafında donanımlı tasarımcıların, Ar-Ge tarafında donanımlı makine mühendislerinin, elektronik mühendislerinin olması önemli ama bununla birlikte güvenlik geçmişi olan ve sahip bilen uzmanların da bu mühendislerle beraber gerçekten böyle yan yana çalışması gerçekten büyük onur verici.
Evet, sonuçta mühendisler üretecek ama bunu sahadaki ekipler kullanacak. Ekiplerin isteklerini bilmek, ihtiyaçlarını bilmek çok büyük önem taşıyor ki bu tarafta profesyonel danışmanlık almak savunma sanayinde herhalde her firmanın yapması gereken konulardan bir tanesi.
Tabii şimdi bunlar savunmaya hizmet eden, geri gelsen muharebeye giren ve içerisinde faydalı yük taşıma kapasitesi yüksek olan araçlar. Dağ bayır çıkarken de performanstan taviz vermemesi gerekiyor. Sahip olduğu kule sistemlerinin, silah sistemlerinde o coğrafyadaki tehlike unsurlarına karşı belli yetenekleri de beraberinde getiriyor olması gerekiyor. İşte o noktada da bu aracı kullanacak yetenekteki personelin geçmişine sahip olan uzmanların ekibin içerisinde olması gerçekten kritik öneme sahip.
Üretim tesisini gezerken şuna şahit oluyorsunuz. Çalışan her bir personel ürettikleri makinelerin değerini çok iyi biliyor ve önemini çok iyi biliyorlar. Sonuç olarak her bir zırhlı personel taşıyıcının sağdaki bir askerin, bir polisin hayatını kurtarabileceğinin çok farkındalar ve mutlulukla, özveriyle çalışıyorlardı. Benim en çok ilgimi çeken, dikkatimi çeken konu buydu. Çünkü sonuçta bir fabrikaya gidiyorsunuz, ağır şartlar söz konusu. Her ne kadar her şey muntazam olsa da çalıştıkları yer bir fabrika. Bir taraftan kaynak yapılıyor, bir taraftan ağır yükler taşınıyor, bir tarafta vidaları sıkan insanlar görüyorsunuz. Aynen. Şartlar zorlu olabiliyorlar. Yani bir emek harcanıyor o tarafta. Yorgunluk beklersiniz değil mi? Suratların biraz asık olmasını beklersiniz. Öyle bir şey görmedik. Bu beni mutlu eden konulardan bir tanesiydi. Bir diğer önem verdiğim husus da ağır sanayide büyük presler kullanmanız gerekiyor. Lazer kesim aletleri kullanıyorsunuz veya benzeri işte cihazlara sahip olmanız gerekiyor. Nurol Makina'da bunların çoğunu, en önemli kısımlarını yerli imkanlarda üreten şirketlerden temin etme yoluna gitmiş ki işte burada da hani sadece üretimde kullanılan işte motorun, silahın, ne bileyim yaylı sistemin tasarımının ülkede yapılması değil, onları üreten cihazların da ülkede yapılmış olması bizim için çok önemli.
Tabii şimdi bakıldığı zaman sonuçta bir üretim sürecinden bahsediyoruz. O üretim sürecinde kullanılabilecek ekipmanların da üretimi söz konusu ister istemez. Orada da şimdi tabii ki Ejder Yalçın %100 yerli kaynaklarla üreten ya da yerli donanımlarla üretilen bir araç mı dersek değil. Zaten evet. Birazdan aracın detaylarına da gireceğiz ayrıca ama.
Elden geldiği kadarıyla
evet, yerli. Zaten şimdi hem Nurol Makina'nın hem de zaten savunma sanayi müsteşarlığının projelerine girebilmek için aslında şirketlerin vizyonu şu olması gerekiyor. En yüksek seviyede yerliliği kullanma gayretiyle tüm bu çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Açıkçası öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum ben de. Senin tespitin çok doğru. Oradaki her bir çalışanın hani yaptığı ya da katkıda bulunduğu üretim sürecinin ülkenin savunmasına büyük hizmet edeceğinin bilincinde olması gerçekten güzel. O yüzden de herkes büyük bir coşkuyla çalışıyordu. Bunu zaten oraya görme şansı olan pek çok kişi de muhtemelen aynı gözlemi paylaşıyordur bizimle. Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlara bakıldığı zaman ben özellikle hangi markalar bunu üretiyor diye biraz yakalamaya çalıştım. Çünkü sonucunda bizim uzmanlık alanımız olan şeyler değiller. Ancak belki markaları görüp sonrasında araştırma yaparak belki öğrenebilirdik diye düşündüm. Ve mesela Durmazlar diye bir şirketimiz var bizim. Türkiye'nin sahip olduğu yerli şirketlerden bir tanesi. Onun büyük pres makineleri var. Çünkü şimdi çelik konstrüksiyona sahip olan bir araçtan bahsediyoruz. Zırh sistemleri hallice ağır ve kalın ve bunlar için devasa pres makinelerine ihtiyaç duyuyor. Çünkü Arge ekibinin çıkardığı tasarım oluşturabilmen için farklı süreçte
evet, işlemi eğmek bükmek
gerekiyor. Uygun koşullara getirmek gerekebiliyor. Mesela bizim gördüğümüz Durmazlar makinenin üretim sürecinde kullanılan üretim makinelerinden bir tanesi simülasyon yapabiliyordu. Nedir bu simülasyon? Ham maddeyi koyduğunda tercih ettiğin koşullar çerçevesinde bitmiş ürünün nasıl çıkacağını önce bilgisayar ortamında görüp bilgisayar ortamında da emin olduktan sonra direkt üretim sürecine basabiliyoruz.
Evet, Nurol Makina sonrasında Ejder Yalçın'a gelelim. Ejder Yalçın için ilk söylenecek şey tasarımının mükemmele yakın oldu herhalde.
Şimdi ben de seninle aynı fikirdeyim. Tasarım olarak bakıldığı zaman hem son derece görkemli görünüyor hem de aynı zamanda düşman unsurlara karşı da psikolojik olarak bir etkisi olduğu gerçek. Çünkü heybetli yapısı düşman unsurlar açısından da korkutucu bir etki yaratıyordur diye düşünüyorum. Ama bunun dışında sivil gözle bakıldığı zaman da böylesine bir aracı sivil versiyonunda kullanmak isteyebilirsin. Bir dönem biliyorsun bu hamurların sivil versiyonları. Evet. Hani bizim caddelerimizde de özellikle İstanbul'da yaşayanlar bilir, sık sık gündeme geliyordu. Zaten hani burada söylemekte fayda var. Ejder Yalçın için Nurol Makine'ye çok sık telefonlar geliyormuş. Sivil versiyonu yapın da biz de alalım kullanalım tarzında. Şu aşamada öyle bir planları yok. Zaten bunlar savunma sanayi müsteşarlığına bağlı geliştirildiği için devlet izin vermeden de o tür şeyleri kolay kolay yapmak pek mümkün değil. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi Ejder Yalçın özelliği ve önemi biraz da şuradan kaynaklanıyor. Son dönemde özellikle taktik personel zırhlı taşıyıcı araçlar dünyanın en önem verdiği konuların başına geliyor savunma alanında. Çünkü kendilerinin az yetenekleri var aslında bakıldığında. Nedir bu yetenekler? Örneğin Ejder Yalçın tank gibi zırhlı. Yani pek çok düşman unsura karşı savunma yetenekleri çok gelişmiş. Örneğin mayına dayanıklı koltukları var. Bakıldığında sahip olduğu zırh sisteminin bu kulvarda bir örneği daha yok. En azından Nurol Makina söylediği kadarıyla. Ve bunlar geliştirilirken de zaten NATO standartları çerçevesinde sertifikalandırıldığı için de bunlar şu an onay görmüş detaylar.
Evet, hem EYP'ler hem de mayınlara karşı içindeki personeli koruyabiliyor ki. Biz orada birkaç video gördük. Yani öyle yüksek güçte patlayıcılar kullanılmış ki Ejder Yalçın gibi ağır zırhlı bir araç yükseliyor, takla atıp yani geri düşüyor. Metrelerce
yükseliyor aynı.
Evet, geri düşüyor. İçindeki bir personelin bacağı kırılmış sadece.
O da emniyet kemerini takmış.
O da emniyet kemerini bağlamadığı için hepsi sapasağlam dışarı çıkabilmişler. Çünkü aslında hani patlayıcılara dayanıklı diyoruz ama dünya standartlarının üstünde bir dayanıklılığa sahip Ejder Yalçın.
Evet, özellikle kendi kulvarına yani taktik personel taşıma araçları içerisinde hakikaten standartları belirleyen, sınıfın standartlarını belirleyebilen bir zırh sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bir de uluslararası sertifikalara da sahip bu konuda. Yani sadece firma biz patlayıcılara karşı dayanıklıyız demiyor. İhracat kısmında oldukça fazla önem taşıyan işte uluslararası satış kısmında da herhangi bir alıcı geldiğinde bakması gereken, güven duyabileceği sertifikalar da yine Ejder Yalçın'da mevcut.
Aynen öyle mevcut. Tabii az önce ne dedik? Tank gibi dayanıklı. Yani bakıldığı zaman çünkü zırh sistemi gerçekten inanılmaz derecede güçlü. Ama mesela tanktan ayrılan farklı nedir? Tabii burada hani askeri terminoloji hakim olanlar direkt taktik personel taşıma aracı ve tank arasındaki farkları zaten biliyorlar ama bu aracın en büyük avantajı yüksek hareket kabiliyetine sahip olması. Birincisi işte örneğin 275 beygirlik bir motoru var Mesut ve faydalı yük kapasitesini doldurduğun zaman bile 120 km/saat sürete ulaşabilen, yüksek süratle manevra kabiliyetine sahip olabilen ve farklı arazi koşullarına tanklarla kıyaslandığınızdan daha iyi uyum sağlayabilen hem süspansiyon sistemi hem de diğer yürüyen aksama sahip.
Evet, daha hafif olduğu için bir yerden bir yere aktarması da kolay oluyor ve sonuç olarak içinde belli sayıda personel barındırıyor. Bu personeli diyelim ki şehir içinde bir çatışmaya girecekler. Hem orada koruyor hem de personel oraya kadar aktarıp güvenli bir şekilde görevlerini icra etmelerini sağlıyor dışarı.
Tabii zaten bakıldığı zaman aslında Ejder Yalçın'ın da birinci görev noktası iç güvenlik unsurları. Yani burada bölgesel bazdaki bir takım güvenlik tehditlerine karşı kullanılması ki zaten şu aşamadaki en büyük kullanıcısı da Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Özel Harekat Polislerimiz şu anda kullanıyor. Tabii Ejder Yalçın için şunu da söylemek lazım. Çok modüler bir tasarıma sahip. Dolayısıyla farklı isterlere karşı daha iyi bunu şekillendirebiliyorsun ve konfigüre edebiliyorsun. Nedir buradaki kastımız? Hani koyabileceğimiz tüm silah sistemleriyle bir muharebe aracı olarak da dizayn edebiliyoruz bunu. Sınır güvenliği için gözetleme aracı olarak da kullanabiliyoruz.
Yani üstüne kamera veya radar entegre ediyorsunuz. Bunun için sınırda işte bir yerden eğer havanla ateş edildiyse atış noktasını belirleyebiliyor. Ya da kızılötesi daha güçlü kameraları sayesinde de sınır ilerleyene karşı direkt görsel temas sağlayabiliyorsunuz.
Hatta kimyasal ve biyolojik silahlara karşı farklı bir versiyonu var. Yine tehdit unsurlarının fazla olduğu bölgelerde zırhlı bir ambulans aracı gibi kullanabiliyoruz. Mayın temizleme aracı olarak kullanılabiliyor ve bu arada tamamıyla devletimizin savunma sanayi konusundaki yetkili birimlerin istekleri doğrultusunda özelleştirilebilen bir tasarıma sahip. Silah sistemlerine gelecek olursak Mesut, burada tabii ki Aselsan'la çok ciddi bir işbirliği var. Çünkü aracın sahip olduğu kule sistemiyle beraber silahlara yardımcı olacak optik görüntüleme sistemleri ve diğer yan unsurların tamamı da aslında Aselsan imzası taşıyor.
Drone makine tesis gezilerinde bizim en büyük şansımız Ejder Yalçın'la test parkurunda bir tur atma fırsatı bulmamızdı. Tabii ki biz kullanmadık. Biz orada daha çok şoförün yanında veya arka tarafta işte silah yönetim kısmında yolcu olarak yolculuk yaptık. Bir profesyonel test şoförünün kullanması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Şimdi dışarıdan baktığınızda doğal olarak savunma sanayisi için üretilmiş. İçindekileri maksimum patlayıcılardan vesaire koruması için zırhlarla donatılmış cüsseli bir makine var ve tank gibi diyorsunuz ki yani konforlu değildir diye düşünüyorsunuz. Tamam beni korur eder ama içi daha metaliktir, böyle süspansiyon sistemi birazcık daha rahatsızdır falan gibi bir düşünceye kapılıyorsunuz dışarıdan baktığınızda. En azından ben öyle düşündüm. Ama içine bindikten sonra hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyorsunuz. Hani o kadar engebede gidiyorsunuz, dik yokuşları tırmanıyorsunuz. Ona rağmen maksimum konfor içinde yolculuk yapıyorsunuz, yorulmuyorsun.
Açıkçası gerçekten bu bizim için önemli bir fırsattı. Ben ilk başta içine girip girmeme konusunda bir ikilem yaşadım. Çünkü bel fıtığı ameliyatı olmuş birisi olarak doktorum benimle ilgili bir takım yönergeleri var yapıp yapmamın konusunda. Ve parkurlarda gerçekten zorlayıcı parkurlardı ama böylesine bir fırsatla ikinci defa gelmez diyerekten ben de aracın içerisinde test etme ve deneyimleme şansı yakaladım. Ve şunu söyleyebilirim ki hakikaten gerek süspansiyon sistemi olsun gerekse de iç ortamın hem hacim olarak ferahlığı ve rahatlığı hem de örneğin oturduğumuz koltukların mümkün olduğu kadar sivil araçlarda koltuklara yakın konfor sunması açısından da araç ayrıca beynimi kazandı. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman devasa bir böyle çelik kütle hareket ediyormuş gibi görüyorsun ama içerisine girdiğin zaman da bir o kadar ferah ve personelin rahat etmesi açısından mümkün olabilen tüm detayların düşünüldüğü bir araç karşılıyor bizleri.
Şimdi görüş açısı tabii ki zırhlanan pencereler nedeniyle düşmüş gibi görünmekte ama içeride öylesine bir kamera sistemi mevcut ki aracın her yeri şoför tarafından an ve an kontrol edilebiliyor. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Teknolojik altyapı olarak içerisi gerçekten çok donanımlı.
Evet, gerek dışarıyla iletişim kurmamızı sağlayan megafon sistemi olsun, gerek görüntüleme sistemleri olsun, gerekse de silah sistemlerin kolay yönetimine yönelik joystick ve kumanda sistemleri olsun. Bunlar son derece başarılı bir şekilde araca entegre edilmiş durumda. Biz bu arada testleri yaparken mesela neler yaptık? Biraz onlardan bahsedelim istersen. Örneğin 160 dikeyime tırmandık Mesut. Ben özellikle o testi merak ediyordum. Çünkü devasa 14 tonluk bir muharebe ağırlığına sahip araçtan bahsediyoruz. İçerisinde 10-11 personel taşıyabilen bir araç bu ve yani 160 eğim de baya yani tarif etmesi normal koşullarda bizim yollarda çok fazla göremeyeceğimiz
evet,
bir.
Evet, şimdi şunu tarif etmemiz lazım. 160 eğime son gaz hani hızını alıp çıkmıyor. Orada istenen şu, yavaş yavaş tırmanacak. Aynen. Yeri geldiğinde eğimin bir noktasında duracak, frene basacak. Sonra tekrar oradan
inecek bu sefer.
Evet, hızlanıp geri çıkacak. Ondan sonra da inecek. Hı-hı. Yani istenen şeyler bu. Öyle hızını al, sonuna kadar son gaz çık. Oradan sonra yine son gaz aşağı in yok. Duracaksın ve sonra tekrar eğimdeyken devam edeceksin.
Yani şimdi 14 ton muhallebi ağırlığı dedik. 4 ton işte yük taşıma kapasitesi var. Tüm bu donanımla birlikte o %60 eğimin ortasında yeri geldiği zaman duracak. Sonrasında hiçbir sorun olmadan kalkabilecek bir araçtan bahsediyoruz. Kaldı ki mühendislerin bize söylediği detay şu, %60'tan sonrasında da bu araç belki gidebilir ama artık lastikler tutmamaya başladığı için orada farklı sorunlar devreye girebiliyor. Tüm bunlar ek olarak mesela örneğin işte 1 metreye yakın su engelinden geçebiliyor olması, yarım metre civarında dik engeller açabiliyor olması gibi detayları da biz de bizzat tecrübe ettiğimiz için hakikaten araç doğal koşullarda pek çok engeli rahatlıkla aşabilecek kabiliyeti taşıyor Mesut.
Yani göründüğü kadar koruyucu özelliği olan, iş tarafta konfor sunan, personel için her şeyin düşünüldüğü, gerçek anlamda yerli gurur kaynağı olmuş Ejder Yalçın. Bizler için çok güzel bir turdu, çok güzel bir deneyim oldu. Bu videoda da sizlerle deneyimlerimizi paylaşmak istedik açıkçası. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Umarız daha fazla fırsat buluruz ve savunma sanayi adına geliştirilen yerli ürünleri daha fazla sizlere ulaştırma
imkanı
buluruz.
Bizim açımızdan güzel olan şeylerden birisi de şu oldu. Bu kadar çok ejderi de bir arada bir daha hani ne zaman görürüz bilmiyorum. Çünkü bayağı bir üretim bitmiş ve artık kabul testlerine hazır araç vardı. O açıdan bizim zamanlamamız ayrıca güzel oldu. Böylesine kudretli bir aracın onlarcasını bir arada görmek de heyecanımıza heyecan katan unsurlardan bir tanesiydi.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Thank you.